Ayrım 14, sayfa 139. Dairesinin bulunduğu son merdiveni tırmanırken gözleri dehşetle açıldı. Kapısının önünde yarı serilmiş baygın bir adam vardı. Korkudan önce kim olduğunu çıkaramadı. Az kalsın bir çığlık atacaktı. Kat otomatiğinin solgun aydınlığında dikkatlice bakınca yerdeki adamın ressam Orhan olduğunu anladı. Kör kütük sarhoş olmalıydı. Herhalde içip içip zom olmuş, kafayı bulunca da hır çıkarmak için cesaretlenerek kapıya dayanmış, sonra da sızıp kalmıştı. Önce fena halde hiddetlendi. Rezaletin dik alasıydı bu. Hemen defolup gitmesi lazımdı buradan. Hem de derhal. Homurdanarak son basamakları çıktı. Kim bilir kaç senedir buradaydı. Allah'tan dairesi en üst katta olduğundan apartman komşuları görmemiştir diye dua ettiği içinden. Bu kez polise şikayet edecekti. Bu kadarı fazlaydı artık. Düpedüz kendisini taciz ediyordu. Sağanlığa gelip yerdeki adama nefretle baktı. Bir yandan da düşünüyordu. Olayı polise intikal ettirirse skandal çıkmasına yol açabilirdi. Onu iyi tanımayan apartman komşuları kim bilir hakkında ne düşüneceklerdi. El aleme ne söyleyecekti? Bana aşık olan ressam. İçip içip kapıma mı dayandı diyecekti. Yo, buna mecbur kalmadıkça yapamazdı. İş büyür, er oluyorsa ona nasıl izah ederdi? Karakola gitmek, şikayette bulunmak gerekecekti. Zabıtlar, ifadeler, bir sürü sıkıcı ve utandırıcı formalitelerde cabası. Homurdanarak Orhan'ın yerdeki hareketsiz vücuduna baktı. Kendini tutamayarak ayarının ucuyla ressamı dürttü. Oralı bile olmamıştı Orhan. Ölü gibi sızmış yatıyordu. Allah kahretsin diye söylendi. Nereden musallat olmuştu başına? Ne yapacaktı şimdi? Bu sarhoş herifi içeriye alıp ayılmasını bekleyemezdi ya. Hem sonra ayılınca nasıl davranacağını da kestiremiyordu. Bu kafası dumanlı haliyle ileri geri davranır, saldırmaya falan kalkarsa ne yapabilirdi? Kararsız duraladı. Onu burada böyle de bırakamazdı. Çatmıştı belaya. Yanına eğildi. Omuzlarından tutup silkeledi. Allah Allah diye söylendi. Bu adamda bir gariplik vardı. Bu kadar yakınına eğildiği halde burnuna hiç alkol kokusu çarpmamıştı. Oysa bu derece içip zom olmuş birinin leş gibi alkol kokması gerekirdi. Tuhafına gitti. Çevirip yüzüne bakmak istedi. El yüzüne değince fark etti. Adam ateşten yanıyordu. Mine birden uyandı. Bu adam sarhoş falan değildi. Orhan'ı yattığı yerde hafifçe yana çevirdi. Ağzından aman Allah'ım diye hafif bir çığlık yükseldi. Montunun sol tarafı kan içindeydi. Vurulmuştu bu adam. İşte bir bu eksikti. Ne yapacağını bilemedi. Yaralı birini kapı önünde bırakamazdı. Ya bir doktor çağırmadı ya da acilen hastaneye sevk etmeliydi. Apışıp kaldı. Eli ayağına dolaşmaya başladı. Ne yapacağına karar veremiyordu. Bir alt katta emekli bir general oturuyordu. Fazla samimi olmamakla beraber o da eşi de iyi insanlardı. Onlardan yardım istemeyi düşündü. Fakat anımsadığı kadarıyla komşusu katı kurallı, şekilci biriydi. Durumu nasıl izah edebilirdi? Skandal korkusu yeniden içini kapladı. Haber vermekten vazgeçti. Tabii onu bu vaziyette kapının önünde bırakamayacağını da biliyordu. Hoşlanmasa bile yaralı bir insanı kaderine terk edemezdi. Anahtarını çıkarıp kapıyı açtı. Sonra Orhan'ı koltuk altlarından tutarak sürükleyip içeriye çekti. Doğru bir iş yapmadığının farkındaydı ama başka hal çaresi de yoktu. Gözü Orhan'ın uzandığı kapı önüne takıldı. Paspasın üzerine ve çevresine kanlar bulaşmıştı. Onu bir yere yatırdıktan sonra bu kanı temizlemeliyim diye düşündü. Zaten meraklı biri olan kapıcı yerdeki kan izlerini görürse bin bir ahlet suali sorardı. Dairenin adresini aldığı hareketsiz vücudu ne yapacağını düşünmeye başladı. Onu bir yere yatırmalıydı. Hiç yatıya gelen misafir olmadığı için ayrı bir yatak odası tanzimine gerek duymamıştı. Salonda ufak bir kanepesi vardı. Ama çekyat tarzı değildi ve Orhan uzun boyuyla birlikte o kanepeye sığmazdı. Çaresizlik içinde homurdanarak onu kendi yatak odasına kadar koltuk katlarından tutarak sürükledi. Kanter içinde kalmıştı. Ressam zayıf görünmesine rağmen aslında bir hayli ağırdı. Ne de olsa erkek vücuduydu ve baygın olduğundan kendisine hiç yardımcı olamıyordu. Yatağın kenarına geldiğinde soluk soluğaydı. Orhan'ın sürüklediği yola baktı. Yollarda öbek öbek kan izleri oluşmuştu. Böyle kanamalı bir hastayı evde tutması ne kadar doğruydu karar veremedi. Hele önce bir yatırayım diye söylendi. Yarısına bakar, gerekirse bir ambulans çağırırdı. Yatak örtüsünü ve yorganı açtı. Zar zor Orhan'ı yatağa yatırabildi. Botlarını ve montunu çıkardı. Kısık kısık inledi Orhan. Yeniden ne yapacağını düşünmeye başladı. Bütün kızgınlığına rağmen şimdi adama acımaya başlamıştı. Bu hale düşmesinde ümitsiz aşkının rolü olduğuna emindi. Onun hakkında bir türlü kesin karara varamıyordu. Olumsuz garip davranışlarına hatta dengesizliğine rağmen insanı etkileyen, sıcak bakmaya zorlayan değişik bir yanı da vardı. Aşırı duygusallığına şahit olmuştu. Mine yarasına bakmalı ve becerebilirse ilk müdahaleyi yapmalıydı. Kanın daha yoğun izler bıraktığı kazağını çıkarırken ressam tekrar acıyla inledi fakat gözlerini açamadı. Vücudu ateşler içinde yanıyordu. Mine eline bir makas alarak fanilasını kanlı yaranın az üstünden kesti. Böyle vakalara alışık olmadığı için yaraya şaşkın şaşkın baktı. Bu bir kurşun yarası olamazdı. Vücutta kurşun deliği görünmüyordu. Sol böğrüne rastlayan kısımdaki etleri parçalamıştı. Yaranın nasıl ve neden kaynaklandığını çıkaramadı. Belki bir bıçak yarasıydı veya delici bir aletle saldırıya uğramıştı. İt kopukla dalaşmış olmalıydı. Ondan da beklenirdi bu. Ne olmuştu acaba? Yaradan fazla kan gelmiyordu ama hafif bir sızıntı hala mevcuttu. Yine de epey kan kaybetmiş olmalıydı. Kim bilir vurulalı ne kadar zaman olmuştu. Mutfağa koşup su kaynattı. Evdeki ecza dolabında yeterince alkol, sargı bezi, antiseptik tozlar ve acil müdahaleye yarayacak ufak tefek şeyler vardı Allah'tan. Yarayı iyice temizledi. Alkolle etrafını sildi. Sargı bezi koydu ve beklemeye başladı. Ne kurşun ne de bıçak yarasına benzetemedi. Bu yarayı açan şey her neyse sanki etini sıyırıp geçmişti. Orhan şimdi biraz rahatlamış gibiydi. Muntazam soluklarla nefes alıp veriyordu ve alnında boncuk boncuk ter taneleri oluşmuştu. Koltuğunun altına derece koyup ateşini ölçtü. Gözlerine inanamadı. Termometre 41 dereceyi gösteriyordu. Yine de terlemesi hayır alametti. Bu ateşin düşeceği anlamına gelirdi. Başucuna bir iskemle çekip oturdu. Ara sıra terini siliyor, başına, kollarına kolonya ile friksiyon yaparak ateşi düşürmeye çalışıyordu. Çok kan kaybetmiş olmalıydı. Neyse ki yarası artık kanamıyordu. Mine derin bir soluk aldı. Orhan rahatlamış gibiydi. Bundan sonrası kolaydı. Hayati tehlikeyi atlatmış sayılırdı. Ateşi düşünce kendine gelirdi. Yara düşündüğü kadar derin ve endişe verici çıkmamıştı. Vücudunda bir kurşun olsaydı mutlaka hastaneye kalkması gerekecekti. En fazla da kanamanın durmamasından korkmuştu. Düşünmeye başladı yeniden. Acaba ne olmuştu Orhan'a? Başı neden derde girmiş ve kimlerle boğuşmuştu? Daha da tuhafı, neden kendi evine gitmemişti de buraya gelmişti? Dengesizin teki diye bozularak homurdandı. Olacaklar umurunda mıydı onun? Böyle şeyleri hiç iplemediğini biliyordu. Oysa bütün konu komşuya rezil olmasına ramak kalmıştı. Orhan'ın rahat ve derin bir uykuya daldığını görünce saatine bir göz attı. 8'e geliyordu. Farkına varmadan 2 saat geçmişti. Hemen yanından fırladı. Kapıcı çöpleri almaya gelmeden önce kapının önündeki kanları temizlemeliydi. Paspası içeriye aldı. Bol sabunlu su ve deterjanla sokak kapısının önünden başlayarak evdeki bütün kan lekelerini fırçalayarak çıkarmaya çalıştı. Halının üstündeki lekeleri tam çıkaramamıştı. Ona da boş verdi. Nasıl olsa her hafta gelen temizlikçi kadın hallederdi. Bir yandan da başını açtığı dert için Orhan'a söylenip duruyordu. Temizlik işi bitince mutfağa geçti. Kendine tavuk pişirecek hali kalmamıştı. Aldığı bagetin ucundan kopararak bir parça kaşar peyniri ve bir kola ile açlığını bastırdı. Zaten işlevi falan kalmamıştı. Eve sinen kan kokusu burnundan çıkmıyordu. İçi el vermedi. Ona da bir şeyler hazırlamalıydı. Orhan'ın yemekle başının pek hoş olmadığını biliyordu. Ama mutlaka karnı açtır diye homurdandı. Hasta insana sıcak bir çorba iyi gelirdi. Şehriye çorbası hazırladı. Arada sırada da yatak odasına gidip uyanıp uyanmadığına bakıyordu. Kendi kendine bu sabaha kadar uyanmaz ama yine de çorbayı hazır tutayım diye mırıldandı. Saat 11 olmuştu. Orhan hala kalıp gibi uyuyordu. Ateşine tekrar bakmış ve 39 olduğunu görmüştü. Yavaş yavaş düşüyordu ateşi. Yarın da kendine gelmezse ne yaparım diye düşünmeye başladı. İşe gidince onu evde yalnız bırakamazdı. Bu hiç hesapta olmayan bir vakaydı. İçinden Tanrı'ya isyan etmek geldi. Niye bütün aksilikler hep kendini buluyordu? Onu karşısına çıkaran kör talihe lanet etti. Saat 12'de Mine'yi de uyku bastırdı. Yatacak yer yoktu. Onu yalnız bırakıp salondaki kanepeye büzülmeyi göze alamadı. Oturduğu koltuğun önüne bir iskemle çekerek ayaklarını uzattı. Üstüne de bir battaniye çekti. Çaresiz bu geceyi koltuğun üzerinde geçirecekti. Soyunup geceliğini giyemedi. Bu hoş kaçmazdı. Yeterince tanımadığı bir yabancı ile o kılıkta birlikte olamazdı. Sadece çoraplarını çıkardı. İçinde garip bir tedirginlik vardı. Yatak odasını baygın da olsa bir yabancı ile paylaşıyordu. Üzerindeki ürküntüyü atamadı. Ama sonunda yorgunluk ve uyku ağır bastı. Gözleri kapandı ve uykuya daldı. Mine tedirgin uykusundan irkilerek fırladı. Gözlerini açar açmaz yatağa baktı. Orhan ihtilaçlar içinde yatakta dönüp duruyordu. Hala kendinde değildi ve hırıltılar halinde sayıklıyordu. Mine kulak kabarttı. Ne söylediğini anlayamıyordu. Battaniyeyi üzerinden atarak ayağa fırladı, yatağa yaklaştı. Mine, Mine diye şuursuzca mırıldanıyordu. Genç kızın içini yeniden bir acıma duygusu kapladı. Orhan kendisine aşıktı ve şu an kontrol edemediği şuuraltı bu acı gerçeği satağa bilinçsizce çıkarıyordu. Ateşi hala yüksek olmalıydı. Kolonya şişesini alıp yatağın kenarına ilişti. Alnını, kollarını, bileklerini ovmaya başladı. Orhan'ın ateşten al al olan yüzü biraz gevşedi. Ağzından dökülen anlamsız sözler yavaşladı. Fakat hala sayıklamaya devam ediyordu. Boşuna ısrar etmeyin. Asla söylemem. Ne demek istiyordu acaba? Ateşin verdiği şuursuz bir sayıklama olmalıydı. Bir doktor gerekiyordu. Yarayı temizleyip sarmak yeterli değildi. Ona ilaç vermek, hatta hastaneye kaldırmak icap edebilirdi. Orhan sayıklamayı kesti, yeniden uykuya daldı. Mine de koltuğuna döndü. Yarına kadar açılmazsa başka bir tedbir düşünmeliydi. Battaniyeyi üstüne çekti. Gecenin ilerlemiş saatinde uykusu baskın çıktı. Yeniden gözleri kapandı. Ne kadar uyuduğunu bilmiyordu. Biri dürtmüş gibi silkinerek uyandı. Orhan yatağın içinde kıpırdanıyordu. Kendine gelmişti nihayet. Solgun yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Bir süre garipseyerek etrafına bakındı. Sonra kendini kaybeden her hastanın değişmeyen sorusu dudaklarından döküldü. Neredeyim ben? Mine ona kızgınlığını ifade etmek için vaktin henüz erken olduğunu düşündü. Bunu daha sonraya bırakacaktı. Meraklanacak bir şey yok. Benim evimdesin dedi. Orhan hala durumu kavrayamamış gibi etrafına bakınıyordu. Başı yastıktan kalktı. Ne işin var benim burada? Neler oldu? Genç kız kendini tutamayarak bilmem bunu sana sormalı diye mırıldandı. Yatağın yanına yaklaştı. Orhan iyice uzamış sakalı, fersiz gözleriyle çok bitkin görünüyordu. Birden her şeyi hatırlamış gibi yatağın içinde doğrulmak istedi. Yüzü acıyla gerildi. Mine, kıpıldama, yat olduğun yerde diye söylendi. Berbat haldesin. Çok üzgünüm, seni rahatsız etmek istemezdim, affedersin. Buraya nasıl geldim hatırlayamıyorum diye kekeledi Orhan. Ressam acıyan gözlerle bakan genç kız, her neyse olan oldu. Şimdi konuşma ve dinlenmeye bak. Kararsız kalan Orhan, olmaz gitmeliyim burada kalamam, kalmam doğru değil diye inledi. Elini yarasına attı, yaranın temizlenip bandajlandığını görünce utanarak kızın yüzüne baktı. Anlaşılan başına dert oldum, bunu istemezdim, sana teşekkür borçluyum. Boşver kim olsa yapardı, yaralı birini kapının önünde ölüme terk edemezdim ya. Orhan dalgın bir şekilde hayatımı kurtardın diye fısıldadı. Mine cevap vermeden ters ters ressama baktı. Ne zamandan beri buradayım? Akşam işten döndüğümde seni kapının önünde kendinden geçmiş olarak buldum. Kanrevan içindeydin. Orhan bakışlarını kaçırdı. Ressamı süzen kız, bu işi kim yaptı? Sormamın bir mahsuru var mı? Dedi. Orhan'ın yine sesi çıkmamıştı. Mine, anlaşıldı diye mırıldandı. Bari nasıl olduğunu söyle. Bıçak mı yoksa kurşun yarası mı bu? Ben anlamadım. Orhan bakışlarını kaçırarak kurşun diye fısıldadı. Sanırım vücuduma saplanmadı, sıyırdı geçti. Öyle olmalı, vücudunda kurşun deliği görmedim. Orhan yeniden yatağın içinde doğrulmaya çalıştı. Gitsem iyi olacak. Saçmalama, kapıya kadar yürüyecek halin yok. Bu halde nereye gidebilirsin? Yatağın içinde oturan Orhan'ın şimdiden başı dönmeye başlamıştı. Yorganı üzerinden atmaya çalıştı. Kalkma, bütün gece ateşler içindeydin. Bir ara 41'e kadar çıktı. Vurulmadan önce de ateşim vardı, soğuk algınlığından. Güldü Mine. Yani bu ateş kurşun yarasından değil mi? Zannetmiyorum. Sen kötü bir yalancısın Orhan. Yalanı hiç beceremiyorsun. Genç adam yeniden yatağa devrildi, hareketsiz kaldı. Yarasının üstündeki sargılardan hafif kan lekesi belirmişti. Mine kızarak söylendi. Bak hareket etmeye başladın, yara yine kanadı. Sana şurada yat diyorum. Sabah ola hayır ola. Sabah linçe gel gidersin. Acısından dudaklarını kemiren genç adam inleyerek mırıldandı. Senden bir ricam olacak Mine, lütfen. Söyle bakalım neymiş o? Su mu istiyorsun, aç mısın? Hayır, bana babanın bir resmini gösterir misin? Herhalde sende bir fotoğrafı vardır. Mine yanlış işitip işitmediğini anlamak için hayretle genç adamın yüzüne baktı. Herhalde ateşin etkisiyle sayıklıyor olmalıydı. Şuuru tam yerinde değildi. Babasının resmini ne yapacaktı şimdi hasta yatağında? Babamın resmi mi dedin? Evet, lütfen. Mutlaka ateşin etkisindeydi. Gözlerini açar açmaz isteyeceği şey bu olamazdı. Hadi hadi sen şimdi dinlenmene bak. Yarın konuşuruz. Hayır Mine bu çok önemli. Lütfen ricamı kırma. Herhalde sende babanın bir resmi bulunur. Öyle değil mi? Sapıttın mı sen? Ne yapacaksın babamın resmini? Bunu şimdi sana izah edemem. Ama %100 emin olmak için onun bir resmini görmek istiyorum. Neden emin olmak için? Lütfen sen dediğimi yap. Bana onun bir fotoğrafını getir. Yine başladı diye düşündü Mine. Bu saçmalık ateşten değildi, dengesizliğindendi. Onun ruhen dengesiz olduğunu biliyordu zaten. Mutlaka aklından bir zoru olmalıydı. Kaşını çatarak yüzüne baktı, oralı olmadı. Anlaşılan ateşin hala yüksek diye mırıldandı. Yanılıyorsun, ateşim düştü. Mine emin olmak için elini ressamın alnına dayadı. Hayret, ateşi gerçekten düşmüştü. İnandın mı şimdi? Mine şaşırmıştı. İrkilerek adama baktı. Peki ne yapacaksın babamın resmini? Niye görmek istiyorsun? Dedim ya benim için çok önemli. Ya, 20 sene evvel ölmüş biri niye senin için önemli oluyor? İçinden kısaklı diye düşündü Orhan. Bu soruya verecek geçerli neden yoktu. Nasıl olsa anlattıklarına inanmayacaktı. Bunu daha evvel de denemişti. Yavaş yavaş bütün şansını yitirmeye başladığını sezinledi. Başka çaresi kalmamıştı. En iyisi olanları tüm çıplaklığıyla anlatmaktı. Son kozunu oynayacaktı. Kekeleyerek bugün beni baban olduğunu söyleyen birinin fedaisi vurdu diyebildi. Böyle bir açıklama beklemeyen Mine kendini tutamayarak bir kahkaha attı. Babamın fedaisi mi? Bu kadarına da pes denirdi doğrusu. Bu ne hayal gücüydü? Kim bilir hasta beyninde neler kuruyor, neler yaratıyordu. Bu tür insanların yaratıcı yanlarının çok zengin olduğunu bir yerlerde okumuştu. Galiba şimdi beyni kendine hoş gelen bir senaryo üretmekle meşguldü. Sevdiği kuzuruna fedakarlıklara katlanan, hatta ölüme bile atılan şu film kahramanları, romantik şövalyeler gibi. Oysa muhtemelen kendisi gibi bir berduş, bir serseriyle dalaşmış, böğründen yaralanmış olmalıydı. Gerçi sebep önemli değildi. Şimdi o, bu yarayı sevdiği kadın yüzünden aldığını sanıyordu. İçinde bir sızlama hissetti. Acıdı ona. Göz ucuyla onu incelemeye başladı. Yataktaki şu hasta ve bitkin halinde bile Eniko'nu yakışıklı sayılabilirdi. Tıraş olsa, her gün yıkanıp temizlense, giyim kuşamına biraz dikkat etse pek çok kızın yüreğini hoplatırdı. Mine gidip koltuğuna oturdu, battaniyeyi üstüne çekti. Hadi uyumaya çalış, ben de uyuyayım. Yarın işe gideceğim dedi. Bana resmi göstermeyecek misin? Genç kız cevap vermedi artık. Bu isteği yerine getirmenin anlamı yoktu. Orhan'ın 20 yıl evvel ölmüş babasıyla hiçbir münasebeti olamazdı. Orhan da ısrar etmedi zaten. Gözlerini kapatan Mine uyur taklidi yaptı. Uykusu iyice kaçmıştı aslında. İçinde garip bir ürperti hissediyordu. Düşüncelere daldı. Bu gece yaralı bir adamı evinde saklamıştı. Daha da kötüsü, onun bir suçlu olup olmadığını bilmiyordu henüz. Belki bu yarayı alırken o da bir başkasını vurmuş olabilirdi. Bu husus hiç aklına gelmemişti. Kanunlardan pek anlamazdı. Fakat bu düpedüz bir suçluya yataklık etmek anlamına gelebilirdi. Yasalar karşısında belki bir kanun kaçağını evinde saklıyor duruma düşmüştü. Kanlı montunu sırtından çıkarırken cebinde bulduğu tabanca yanımsadı birden. Tüyleri diken diken oldu. Birileri ona saldırırken herhalde o da boş durmamış, silahını kullanmış olmalıydı. Aman Allah'ım diye titredi. Yoksa şimdi evinde bir katili mi barındırıyordu? Dehşete kapılarak göz kapaklarını araladı. Kirpiklerinin arasından Orhan'a baktı. Uyumamıştı ressam. O da kendini süzüyordu. Mine, uyumadın mı hala diye sordu. Bütün gün dalgın yatmışım zaten. Uyuyamıyorum. Beynindeki bu yeni saplantı neydi acaba? Neden babasının fotoğrafını istiyordu? Az önce babasıyla ilgili bir şeyler zırvalamış, saçmalık diye üzerinde durmamıştı Mine. Ama şimdi içinde bir korku kapladı. Onu korkutan şey banyoya attığı kanlı montun cebindeki tabancaydı. Onu ortadan kaldırıp saklamalıydı. Ne de olsa ruhi dengesi bozuk, saplantılar içindeki bir yabancı ile evde tek başına idi. Onu yatak odasına kadar almıştı. Ne olacağı, nasıl davranacağı belli olmazdı. Silahını hatırlar, aramaya kalkışabilir, hatta tehdit edebilirdi. Düşündüklerinden ürperdi. Skandaldan çekinerek ve biraz da acıyarak onu içeriye almış ama ne yazık ki o anda hiç doğru dürüst düşünememişti. Ayağa kalktı. Silahı montun cebinden çıkararak onun bulamayacağı bir yere saklayacaktı. Kesinlikle bulamayacağı bir yere. Resmi getirmeye mi gidiyorsun? Aklından geçenleri ona söyleyemezdi. Yataktan kalkmasına mani olmak için kısaca evet dedi. Teşekkür ederim. Resmi görmeden uyuyamayacağımı anladın galiba. Hayret, ne kadar da munis ve yumuşak çıkmıştı sesi. İnanılır gibi değildi. Mine yatak odasından çıktı. Kan lekesi içindeki montu banyoda yere bırakmıştı. Bir koşu banyoya gidip silahı montun cebinden çıkardı. Saklayabileceği uygun bir yer aradı. Sonra mutfağa geçerek baharat kutularını tuttu, gözün arkasına bıraktı. Biraz rahatlamıştı. Orhan tabancasını aramaya kalksa bile kolay kolay bulamazdı. Silahlardan ödü kopardı. Tiksintiyle ellerine baktı. Parmaklarını kirlenmiş hissetti. Mutfaktaki musluğu açıp uzun uzun ellerini sabunladı. Gerginliğini yine de tam olarak üzerinden atamadı. Odaya dönerken Orhan'ın istediği resmi hatırladı. Bulamadım diyebilirdi ama adamı sinirlendirecek bir şey yapmak istemiyordu. Sabaha kadar ona tahammül etmek, suyuna gitmekte yarar vardı. Omuzlarını silkip ne olur sanki babam bir resmini göstermemde ne mahsur var diye düşündü. Odaya girer girmez Orhan getirdin mi diye sordu. Mine ressamın heyecanına, resme gösterdiği ilgiye şaşıyordu. Ateşten ferik açmış gözleri şimdi meraktan ışıl ışıldı. Salondan aldığı gümüş çerçeveli resmi yataktaki adama uzattı. Genç ressam titreyen parmaklarıyla resmi kavradı. Gözlerini kısarak fotoğrafa baktı. Yıllar önce çekilmiş bir aile fotoğrafıydı bu. Babasına ait son resim. Babası, annesi ve okul önlüğüyle Mine. Resmin çekildiği tarihi gayet iyi hatırlıyordu genç kız. Okula başladığı ilk gündü. Örgülü saçlarının her iki yanında beyaz kurdaleler vardı. Orhan uzun uzun resme baktı. Sonra çerçeveyi usulca yorganın üzerine bıraktı. Yanılmamışım diye mırıldandı. O adam senin baban değil. Fotoğraftaki mi? Gülümsüyordum yine. Hayır, bana ateş ettiren. Bunu anlamıştım zaten. Şimdi işleri iyice karıştı. Yine zırvalamaya başlıyor diye geçirdi içinden genç kız. Öyleyse niye bu resme bakmak istedin? Kesin emin olmak için. Sen de yalan söyleyebilirdin. Ne yalanı? Yani babanın öldüğü yalanını. Genç kız kaşlarını çattı. Sana hiç yalan konuşmadığımı söylemiştim. Ama birileri yalan söylüyor. Bu kesin. Ayrım sonu. Sayfa 150.